İki yakın halk, iki uzak komşu. Hrant Dink, Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, Haziran 2008. Bu kitap 104 sayfadır. 6. Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 22 Mayıs 2009, okuyan Ayal Gökçe. Hrant Dink'in hiçbir zaman bir kitabı olmadı. Kendisi de bu durumla dalga geçer, ben kitapsız bir yazarım derdi. Elbette bu şaka önemli bir gerçeğe de işaret eder. Hrant, gerçek anlamda bir eylem insanıydı. Ancak Agos'un kurucusu ve genel yayın yönetmeni olarak Türk-Ermeni ilişkileri başta olmak üzere Türkiye'nin en köklü sorunlarına ilişkin söylem ve eylem geliştirirken demokratikleşme sürecine de katkıda bulundu. TESEV için yaptığı bu çalışma onun fırsat bulup tamamlayabildiği tek kitap olma özelliğine sahip. Hrant Dink burada Türkiye ve Ermenistan'a dair kurguladığı ortak gelecekle geçmişi de onarmaya talip yepyeni bir bakış açısı sergilemekte. Kitap o dönemde yayınlanamamasına karşın bu kendisi için bir mesele değildi. Emek emekti, nasıl olsa ziyan olmazdı. Hem yeni eklemeler yapmak için daha çok zaman vardı. Onun emeği aynı zamanda tüm meramıdır. Şimdi Hrant Dink'in meramını anlayabilmek her zamankinden daha da önemli. Yaşam da, ölüm de ziyan olmasın diye. Önsöz, bu suya çatlak mı dayanır? Hrant fikir adamı kategorisinde ele alınacak biri değildi. Bir dizi kitabı ve makalesi yoktu. İlle de bir fikir adamı olma isteğine de zaten hiç şahit olmadım. Çünkü bundan çok daha fazlasıydı. Hrant sesi ve sözü olan, düşünen ve düşüncesini hayata katan bir eylem adamıydı. Derdi düzeltmek, değiştirmek, memnun etmek ve en çok da bu memnuniyetin keyfini çıkarmaktı. O nedenle tanıdık tanımadık herkes onun potansiyel dostu, yol arkadaşıydı. Vicdanın dili bütün mesafelerin, açmazların, çelişki ve çatışmaların aşılması için yeterliydi onun için. Bu nedenle de hep umut dolu oldu, hep güvendi, hep davet etti. Hrant'ın daveti esas olarak vicdana ama o yolda ilerken sağduyuya ve sevgiye dair oldu. İnsanlar onu bu şekilde çıplak olarak algıladılar. İştenliğinin ve sahiciliğinin sürükleyiciliğine tutunarak daha çok insan olmaya çalıştılar. Öte yandan Hrant saf bir romantik de değildi. Güç dengelerinin ve her türlü oportunizmin çerçevelediği bir gerçeklik dünyası içinde yüzdüğünü farkındaydı. Olabilir olanla gelecek olabilir hale gelecek olan arasında salınan beyni ve yüreği yarının en gerçekçi çözümlerinin peşindeydi. Bu nedenle de TESEV'in dış politika programının projelerinden birinde yer alması istendiğinde hemen kabul etmişti. Program direktörü Mensur Akgün'ün ondan beklediği Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin boyutlarını ele alan ama aynı zamanda arka plandaki Türkler-Ermeniler ilişkisine de bakan çözüme yönelik dengeli bir monografik metindi. Bu yazma sürecine yakından tanık oldum. İlk başta Hrant yazdıklarından pek bahsetmiyordu. Belli ki ona çok heyecan veren bir metin değildi kaleminden çıkmakta olan. Ancak bir süre sonra meselenin üzerinde düşündükçe ve bu düşünceleri duygularıyla sarmalayıp bir yandan geçmişe, bir yandan da geleceğe doğru uzattıkça yaptığı iş de daha anlamlı gözükmeye başlamıştı herhalde gözüne. Çünkü şimdi diğer konuların arasına o sırada ne yazdığını sokuşturuyor ve nasıl yazması gerektiğini sorguluyordu. Ne var ki anlamlılık ancak coşkuyla gelmiş, coşku ise Hrant'ı projenin ondan beklediği serin kanlı yoldan uzaklaştırmıştı. Bitirmeye yakın bana, bunu Mensur basmak istemeyecek, göreceksin demişti. Ne yazdın ki diye sordum ama yanıtı artık biliyordum ve nitekim kafasını hafifçe sallayıp madem yazıyorum bari aklımdakini yazayım dedim dedi. Aslında fazlasını da düşünmüştü. Çünkü hemen ardından onlar basmazsa ben kendim basarım diye de eklemişti. Nitekim birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Hrant'ın öngörüsü doğru çıktı. Bir süre sonra Mensur beni arayarak Hrant'ın kitap metnini ilettiğini ancak bunun istenen mesafeli duruşun biraz uzağında olduğunu belirtti. Bu arada metni okumamı ve Hrant'ı bazı değişikliklere ikna etmemi de rica etmeyi unutmadı. Ancak iş bu noktaya geldiğinde Hrant kendi yaptığından son derece memnun bir haldeydi. Kafasındaki ve yüreğindekini kağıda dökmüş hissediyordu. Buna karşılık kendisinden istenmiş olan işi yapmamış olmak da rahatsız ediyordu herhalde. Çünkü kitap projesi bir anda konumuz olmaktan çıkıp onun iç hesaplaşmasında yeniden ele alınacak anı beklemeye başlamıştı. Ne yazık ki o an hiçbir zaman gelmedi. Bu toprakların en derin hastalıklarından biri olan kalleşlik onu aramızdan alıverdi. Diğer taraftan Hrant'ın metni TESEV dış politika programının arşivinde el değmemiş biçimde yani tam da Hrant'ın kendisini ifade etmek üzere yazdığı gibi durmaktaydı. Mensur bu kitabın basılmasının bir vefa borcu olduğunu ve yayınlanmasının da artık Uluslararası Hrant Dink Vakfı'na yakışacağını söylediğinde kaybettiği bir değerli ana eşyasını yeniden bulmuşçasına nasıl sevindiğimi hatırlıyorum. İnanılması zor ama bu kitap sanki tamamen aklımdan çıkmıştı. Belki de Hrant'ın kaybı onun yerine geçecek duygusuyla ele alınan her şeyin de iş dünyamda reddedilmesine yol açmıştı. Ama aradan geçen zaman sonrasında bu kitap benim de ruhen iyileşmemin araçlarından biri oldu. Hemen hemen hiç değişiklik yapmadım. Onun planladığı biçimiyle ekleri aynen korudum. Bazı cümle düşüklüklerini konuşma diliyle yazılmış olması nedeniyle oluşmuş olan belirsizlikleri giderdim. Ama Hrant'ın dili, sesi ve sözü bu metinde aynen onun düşündüğü ve hissettiği biçimiyle sizlere sunuluyor. Bu sesin sıcaklığını, insanlığı arayan bir körebe misali çırpınmasını görmemek, bu çabayı ruhunuzda duymamak zor. Bu kitap bir davet. Yüreğe, sevgiye, vicdana, topyekün insanlığa bir davet. Bu dünyaya hepimizin ruhuna damgasını vurmuş, bir dokunuşla bizi yumuşatmış olan bir eylem adamının yadigarı bu. Coşan, taşan, kabına sığamayan bir suyun çatlağını arama macerasının belgesi gibi. Ama Hrant bu. Öyle her çatlağa sığabilir mi hiç? Bu kitapta yüreğimizdeki çatlakların üzerinden akıp gidecek, onları dolduracak ama daima daha fazlası da olacak. Çünkü dediğim gibi Hrant bu. Böyle suya çatlak mı dayanır? Eten Mahcupyan, Haziran 2008. Adarken. Tarihin yazılmamış sayfaları yaşanmışlıklara, beyaz sayfaları ise yaşanacaklara tekabül eder. Türk-Ermeni ilişkileri açısından da işte asırlardan gelen ve asırlara gidecek olan ortak yazgımız bir kez daha önümüzde. Atalarımız geçmişte kendilerine düşen sayfaları iyi kötü doldurdular. Asıl sorun bugün bizim bu beyaz sayfaları nasıl dolduracağımız. Geçmişte yaşanan büyük felaketin sorumluları gibi mi davranacağız, yoksa o yanlışlardan ders alarak yeni sayfaları bu kez uygar insana yakışır bir şekilde mi yazacağız? Bu önümüze konmuş en büyük sorumluluk. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmekten kaçınanlar ya da hala kötü ve acı yaşanacaklarla doldurmak isteyenler aslında geçmişte yaşanan o acıların sorumlularından hiç de aşağı kalmayanlardır. Biz sorumluluk hissedenler ise onlara izin vermemeli ve bu sayfaların aynı şekilde yazılmasını onların tekeline bırakmamalıyız. Bu mütevazi çalışmayı beyaz sayfaların sorumluluğunu üstlenen tüm barışçı kesimlerle paylaşıyor, binlerce yıldır bu topraklarda üretken bir halk olarak yaşayan, ancak o acı dolu yıllarda yaşadıkları topraklardan koparılarak yaşamla ve yarattıkları uygarlıkla ilişkileri kesilen Ermeni halkına ve o dönemde yaşamını yitiren Ermeni, Türk ya da Kürt tüm masum Anadolu insanının anısına ithaf ediyorum. Hrant Dink, 5 Kasım 2005. Sunarken. Komşularıyla ilişkilerini sorunsuz ve güvenlikli bir noktaya taşımak için son yıllarda güçlü bir irade gösteren Türk dış politikasının henüz önemli bir adım atamadığı yegane komşusu Ermenistan kaldı. Yıllardır Türkiye ile Ermenistan veya Türklerle Ermeniler arasında değişik boyutlardaki sivil ve resmi toplantıları yakından izleyen Türkiye'li ve Ermeni bir gazeteciyim. Yurt dışı seyahatlerimde diaspora Ermenilerinin en sert kesimleriyle yaptığım görüşmelerden dahi edindiğim izlenim o ki, diyalog arttıkça karşı tarafın farkına giderek daha fazla varılıyor ve başlardaki ürkeklik yerini olumlu bir normalleşmeye terk ediyor. Bu olumlu ruh hali özellikle sivil toplum diyaloglarında kendini çok daha belirgin kılıyor. Ne var ki Türk-Ermeni ilişkileri bugünden yarına sadece iyi niyet söylemleri sarf edilerek çözülebilecek bir noktadan çok uzak. Her şeyden önce sorunun tarafları, aktörleri ve olguları çok çeşitli. Tarih ayrı bir problem, bugün Kafkasya'da yaşanan gerginlikler ayrı problem. Dış aktörlerin soruna ilgisi ayrı bir problem. Ve nihayet Türk ve Ermeni taraflarının ta kendi içinde farklı bakışlara sahip heterojen bir çeşitlilikte olmaları ayrı bir problem. Ermeni dünyası örneğin, bir tarafta Ermenistan devleti ve halkı söz konusu. Bir tarafta dünyanın dört bir yanına dağılmış diaspora ve tabii bir de aktörel gücü çok sınırlı da olsa Türkiye Ermenilerinin varlığı. Bu parçalanmışlık doğal olarak herkesi kendi durduğu noktadan bakmaya zorluyor. Durulan noktalar farklı olduğu için de farklı bakış açılarının varlığı bir o kadar kaçınılmaz oluyor. Dikkatinize sunduğum bu çalışmada işte kendi durduğum noktadan kendi bakış açımın bir ürünü. Ve hemen belirtmem gereken husus o ki, bu çalışma sadece Türkiye ile Ermeni Hrant Dink'in bakış açısıdır ve kesinlikle tüm Türkiye Ermenilerinin bakış açısı olma iddiasını taşımaz. Kendi durduğum noktanın koordinatları ise şöyle. Benim iki kimliğim var. İkisinin de bilincindeyim. Birincisi Türkiye'liyim, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. İkincisi de Ermeniyim. Üstelik her ne kadar Türkiye-Ermeni toplumunun bir parçası olsam da aynı zamanda Ermenistan'ın ve dünyaya dağılmış Ermeni diasporasının da moral bir parçasıyım, o insanların soydaşıyım. İşte tüm bu nedenlerle eğer birileri tek bir nedenle dahi Türk-Ermeni ilişkilerinin düzelmesini istiyorsa benim nedenim onlardan en azından iki kat daha fazla. Beni hangi kimliğimle ele alırsanız alın fark etmez. Her iki halimle de Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin düzelmesi ve Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi için gayret göstermek önümdeki en vazgeçilmez görev olarak durur. Birincisinden başlayayım. Türkiye'liyim dedim. Tabii ki bir yurttaş olarak ülkemin komşularıyla sorunsuz yaşaması en büyük dileğim. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana komşularıyla ilişkilerimde hiç rahat yüzü görmemiş ülkemde demokratik gelişmenin önünü tıkayan sığ milliyetçilik esas olarak büyük oranda bu düşmanlık politikasından beslendiği gibi ülkenin kaynaklarının büyük bir bölümü de komşu tehdidi ve güvenlik nedeniyle savunmaya harcanıyor. Oysa komşularıyla barışık ülkemde kalkınmaya, eğitime, sağlığa elbette daha fazla pay ayırılabilecek, insanlar daha mutlu, daha güvenli ve daha huzurlu olacak. İşte Türkiye'nin sorunlu olduğu komşularından biri de Ermenistan ve şu anda aralarında bir diplomatik ilişki dahi yok, sınırlar kapalı. Bu ilişkinin düzelmesini, sınırın açılmasını istemek Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak tabii ki benim en birinci sorumluluğum. İkincisi Ermeniyim dedim. Biz Türkiye Ermenileri istesek de istemesek de ifade etmeye çekinsek de çekinmesek de sonuçta Ermenistan denilen ülkede yaşayan insanların ve dünyaya yayılmış diaspora Ermenilerinin soydaşıyız ve aynı ağacın bugüne intikal eden filizleriyiz. Bu moral bağlılığımız bizleri Türkiye yurttaşı olmaktan alıkoyacak ya da yurttaşlığımıza ihanet ettirecek bir anlam tabii ki taşımaz. Yaşadığı ülkenin iyi bir yurttaşı olmak, bir başka toprak parçasında yaşayan soydaşlarıyla moral birliği hissetmeyi, o ülkenin insanların mutluluğunu görmek için elden geleni yapmayı engellemez. İşte bu bilinçle Ermenistan'ın ve Ermeni dünyasının geleceğinin de güven ve huzur içinde olmasını istiyor, özellikle de Ermenistan'ın komşularıyla sorunsuz yaşamasını arzuluyorum. Aksi takdirde çok iyi biliyorum ki kendi içinde her bir sorununu halletmiş bile olsa Ermenistan eğer iki komşusu Türkiye ve Azerbaycan ile hala sorunlu ise kendisini asla güvende hissedemez. Komşularıyla sorunları sürüyorsa ülke kaynaklarını savunmadan kurtarıp da ülke insanının kalkınması ve refahı için harcayamaz. Dış ülke parlamentolarında taşınan her bir Ermeni soykırım karar tasarısı Türkiye Ermenileri olarak bizler için bıçak sırtında yaşanan bir sınav olur. Bıçak sırtı tanımını kullanmamın nedeni tamamen şimdi biz Türkiye Ermenileri olarak konu hakkında ne söyleyeceğiz kaygısıyla ilintili. Geçmişteki benzer durumlara bakıldığında bu kaygı yersiz değil. Nitekim böylesi olaylar her ortaya çıktığında yakın zamana kadar Türkiye Ermenilerinin basına yansıyan biz Türkiye'de çok rahatız söylemleri dışında gerçek duygularını ortaya koyan açılımlara ne yazık ki rastlanmıyordu. Sergilenen daha ziyade açmazımızdı. Her şeyden önce konu inkar edilemez bir tarihsel gerçekliğimizi gündeme getiriyordu ve biz Türkiye'de yaşasak da Ermeni dünyasının bir parçasıydık. Diğer taraftan ise ne kadar Ermeni dünyasının bir parçası olsak da Türkiye'de yaşıyorduk ve Türkiye'liydik. Dışarıda yaşayan herkesten de daha fazla Türkiye'yi tanıyorduk. Dolayısıyla her iki gerçeklikten kopuk söylemlerimiz bizi soyunu ihanetle ülkesini ihanet noktalarından birine rahatlıkla taşıyabilirdi. Yani işimiz gerçekten zordu. Benzer sınavları belli ki bundan böyle de sıkça yaşayacağız. Dolayısıyla artık söylemlerimizin anlaşılır olması ve ayaklarının üzerinde sağlam durması gerekir. Ne demek istediğimizi her zamankinden daha da iyi anlatabilmemiz gereken bir süreç yaşıyoruz. Söylemlerimizin ayrıntıları dahi bu açıdan hayli önem taşıyor. Aksi durumda söylenenlerin tahrif edilmesinin, sağa sola çekilmesinin veya amaçları dışında kullanılmalarının önüne geçmek mümkün değil. Bunu yapmak için de maşallah hem Türkiye içinde hem de dışında hazır kıta bekleyen odaklar fazlasıyla mevcut. Bu mütevazi çalışmanın tüm bu ayrıntılar dikkate alınarak değerlendirilmesini dilerim. İlişkisizliğin yakın tarihi. A. Resmi alanda temas çabaları. Türkler ve Ermeniler arasındaki ilişki bin yılı aşkın bir maziye sahip olsa da Türkiye ile Ermenistan arasındaki devletler arası ilişki 1918 ve 20 yılları arasındaki birinci Ermenistan Cumhuriyeti'ni saymazsak henüz çok yeni. Gidip dayanacağı milatta Sovyetlerin dağılıp Ermenistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılı. Ermenistan'ın bağımsızlık günlerinin öncesi ve sonrası gerçekten çok yakın bir tarih. Anılar çok taze. Örneğin Ermenistan'ın deprem günleri. Kanlı bıçaklı da olunsa böylesi günlerde komşular ister istemez birbirlerinin yardımına koşabiliyorlar. Türkiye üzerinden taşınan yardımlara izin verilmesi, buğday temininde gösterilen kolaylık, o acı günlerden hafızalarda kalan umut verici temaslar. İşte o günler Türk-Ermeni diyaloğunun henüz dilde terennüm edilmese de acaba gerçekleşebilir mi? Gerçekleşirse ne iyi olur şeklinde akıllara düştüğü ilk filizlenme dönemine tekabül eder. Sovyetler Birliği dağılıp Ermenistan yanı başında bağımsız devlet kimliği kazanınca Türkiye'nin ne yapacağını şaşırdığını ileri sürmek pek haksızlık sayılmamalı. Nitekim Türkiye'nin o ana kadar Ermenistan diye bir komşusu ve ona yenilik bir dış politikası yoktu. Olması da zaten gereksizdi çünkü Türkiye tarihi Ermeni sorununu asrın başlarında kendince bitirmiş, meseleyi kökünden halletmişti. Aniden ortaya çıkan bu durumun gerçek mi, serap mı oluşumunun çimdiği aranırken imdada Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Karabağ sorunu yetişti. O güne değin Ermenistan ile nasıl bir politika izleyeceğini şaşkınlığını yaşayan ve Ermenistan'la ilişkiye geçme konusunda zorlaya zorlana bir noktaya kadar gelebilen Türk dış politikası zaman kazanacağı yöntemi nihayet 3 Nisan 1993'te buldu. Ermenistan'ın kelbecer işgalini öne sürerek Ermenistan'la sınırı kapatmak ve ilişkileri Karabağ sorununun çözümüne endekslemek bulunmaz bir fırsattı. Karabağ sorununun çözümü nasıl olsa bugünden yarına gerçekleşecek bir noktada değildi. Kazanılacak belirsiz zaman aralığında da bakalım kim ölüp kim kalacaktı. Ermenistan ve Ermeni dünyası da farklı bir ruh hali içinde değildi. Ermenistan'ın bağımsızlığı nasıl Türkiye nazarında bir tedirginlik uyandırıyorsa Ermeniler açısından da Türkiye tarihsel öcülüğünü sürdürüyordu. Ama yine de Ermenistan tarafında soğukkanlı ve basiretli bir ilişki çabası görmek mümkündü. Levon Terpetrosyan iktidarı ülke içindeki ve dışındaki sert milliyetçi muhalefete rağmen Türkiye ile iyi ilişkilerin vazgeçilmezliğini görerek sürpriz sayılabilecek bazı adımlar atabiliyor. Yaşama inadını neredeyse Türkiye'nin yaptığı tarihsel haksızlığın giderilmesi temeline oturtmuş olan bir halka eski hesapların geleceği yaratmada ayak bağı olmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Bunu bir ölçüde başarıyordu da. Evet, artık Ermenistan'da bir şeyler değişiyordu. Halkın çoğunlukla kabul ettiği yeni anayasada bile artık ne düşman Türkiye'nin adı geçiyor ne de bir hesap sormadan bahsediliyordu. Araya giren Ermenistan-Azerbaycan gerginliği ve Karabağ'daki çatışmalar diyalog tohumunun bir an önce filizlenip kök salmasını engellese de umulmadık bir anda umulmadık kişiler yan yana gelerek ilk kez diyalog lafını terennüm edebiliyorlardı. Türkiye'nin en şahini Alparslan Türkeşili Ermenistan Devlet Başkanı Petrosyan'ın Fransa'da gözlerden ırak bir şekilde buluşmaları bu açıdan önemli bir adımdı. Bu buluşma elbette resmi değildi. Ancak şu bir gerçek ki resmi olanlardan daha önemliydi. Ne var ki arkası gelmedi. İleride Türk-Ermeni diyaloğunun tarihi yazılırsa eğer Türkeş ve Petrosyan'ın oynadıkları bu ilk rol asla unutulmayacak. Söz Levon Terpetrosyan'dan açılmışken kendisinin Türkiye ile diyalog konusunda takındığı cesur tavrı tarihe büyük harflerle kazımak gerek. O tavır ki sonunda iktidardan uzaklaşmasına dahi neden oldu. Üstelik de uzattığı el Türkiye'den karşılık bulmamışken. Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinde ürkek ve duygusal bir tavır sergilemesinden bahsetsek bile en azından saldırgan bir tutum takınmadığını, İşi çığırından çıkaracak bir gerginlik politikasından kaçındığında teslim etmek gerek. Türkiye'nin sıcak savaş günlerinde Azeri kardeşlerinin davasını üstlenmeye talip olan milliyetçi muhafazakar çoğunluğunu basiretle idare edebilmesi bu politikanın en somut göstergesi oldu. Bu politikanın değiştirilmesine ne Sosyal Demokrat Ecevit'in ne de Müslüman Erbakan'ın kışkırtıcı beyanları yol açabildi. O dönemde Türkeş'in bizzat Ermenistan Başkanı Terpetrosyan ile samimi bir görüşme yapması önemli bir balans ayarıydı. Böylece Türkiye o dönemde savaş söylemini sosyal demokratlara, barış istemini de milliyetçilere ihale edip kendi içinde kolay çözülemeyecek bir paradoks kurarak duygularla mantığı birbirlerine karşı kalkan yapıyordu. Merhum Turgut Özen'in oluşturduğu bu politikayı Demirel ve Çiller iktidarlarının da aynı çizgide sürdürdüğü söylenebilir. Ancak Tüm bu dikkatli politikaya rağmen verilmiş birkaç kasıtlı ve dikkatsiz beyanatın Ermenistan'da ciddi bir güvensizlik yarattığını da teslim etmek gerekir. Türkiye ile Ermenistan arasında olmayan ilişkileri daha da geren bu beyanatlar genellikle iki ana konu çerçevesinde dönüyordu. Kürt sorunu ve Karabağ. Türkiye'nin bu iki sorunu birbirine karıştırmak için özel bir çaba göstermesi ise ilginçti. Kürt sorunu konusunda Milli Güvenlik Kurulu'nda alınmış olan bu sorunun arkasında Ermenilerin var olduğu psikolojik bir harekat olarak kullanılsın kararı, Doruk cümlesine Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın o meşhur beyanatı ile ulaşıyordu. PKK'lıları kovalayan askerlere atıfta bulunan Özal'ın, ne olur yanlışlıkla iki misket bombası da Erivan'a düşse sözü haklı olarak Ermenistan'ı tedirgin etmeye yetiyor ve Ermenistan'ın sınırlarını tamamen Rus askerlerine emanet etmesine yol açıyordu. Evet, Türkiye öcülüğünü bir kez daha hatırlatmıştı ve bu da hiç haksız bir korku değildi. Bu arada Kürt sorununa Ermenistan'ı bulaştırma politikası ısrarla sürdürülüyordu. Suriye'den kovulup İtalya'ya geçen PKK lideri Öcalan'ın oradan da Moskova üzerinden Ermeni pilotlarca Kafkasya'nın Dağlık Karabağ bölgesine götürüldüğü iddiası Türk basınının manşetine yerleştiriliyordu. Haber doğru muydu, değil miydi? Gerekli itina gösterilmeden Başbakan Ecevit'in acil beyanı ile durum resmi bir hal alıyor, Ecevit isim vermeksizin Ermenistan'ı uyarıyordu. Türk üniversitelerinin resmi profesörleri Ecevit'in bu iddiasını destekliyor ve Lenin'in 1923'te Laçin'de kurmak istediği Kızıl Kürdistan projesinin bugün tekrar aynı yerde hortlatılmaya çalışıldığı dile getiriliyordu. Ermenistan'ı Kürt sorununa bulaştırma çabası iktidarıyla muhalefetiyle tam bir yarış havası içinde sürdürülüyordu. Nitekim DYP Genel Başkanı Çiller kimseden geri kalmıyor ve televizyona verdiği Apo Karabağ'da beyanıyla herkesten çok şey bildiğini ispata çalışıyordu. Kendi günlük ekmeğinin derdiyle uğraşan Ermenistan ise bulaştırmayın bizi, Apo bizde değil, bulaşmaya da niyetimiz yok açıklamasını ard arda tekrarlasa da özellikle milliyetçi basının ah şu Apo gerçekten Karabağ'a gitse de biz de bir taşla birkaç kuş vursak histerisi durdurak bilmiyordu. Oysa Ermenistan o iletişimsizlik döneminde dahi Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için önemli açılımlar sergileyebiliyordu. Örneğin Agit'te koyduğu çekinceyi geri alıyor ve aslında son liderler zirvesinin İstanbul'a yapılmasına yeşil ışık yakarken üstelik zirveye kendisi de katılıyordu. Aynı iletişimsizlik dönemine ilişkin saptanması gereken bir diğer önemli husus ise Ermenistan'ın her iki devlet başkanı Levon Ter Petrosyan ve Robert Koçaryan'ın uluslararası toplantılar nedeniyle de olsa Türkiye'yi birkaç kez ziyaret etmiş olmaları, buna mukabil Türkiye'den herhangi bir vesileyle bir başbakanın veya cumhurbaşkanının Ermenistan'a ayak basma işiydi. Keza bakan düzeyinde de Ermenistan'dan yeni uluslararası toplantılar vesilesiyle birçok bakan Türkiye'ye gelmişti. Ancak Türkiye'den Ermenistan'a giden bakan sayısı bu kadar yılda sadece 2'ydi. Ve bunun yanı sıra yüksek bürokratların sayısı da yine bir elin parmakları kadardı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki resmi ilişkiler her iki tarafta da elçilik bulunmadığı için sürekli Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği üzerinden yürütülürken bir müddetten beri bu görev Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğine kaydırıldı. Söz konusu kanal dışında yegane temas yolu ise Karadeniz Ekonomik İşbirliği projesi içinde bulundu. KEİB'e üye olan Ermenistan'ın KEİB'in daimi merkezi İstanbul'da bir temsilcilik açmasına rıza gösterildi. Ve Ermeni diplomatlar bu ofiste görev yapmaya başladılar. İlk temsilci Arsen Avagyan olurken geçen yıl bu göreve Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası Şefi Garen Mirzoyan getirildi. Resmi temasların bu denli zayıf kaldığı dönemde Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan'ın danışmanı Jirayz Libaridyan'ın sergilediği performansa değinmemek haksızlık olur. Libaridyan'ın görevi esnasında sık sık Ankara'ya gelerek üst düzey temaslarda bulunması ve dönemin yönetimlerini diplomatik ilişkiye hazır hale getirme girişimleri unutulmaması gereken bir çabadır. Ne var ki onun döneminde önce tanıma ve ardından da diplomatik ilişki kurma noktasına kadar uzlaşılan formül ve cümleleri yazılan protokol, imzalanma aşamasında talihsiz bir kazaya uğruyor ve son anda gerçekleşemiyordu. Dönemin Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, New York'ta Başkan Levon Ter Petrosyan ile görüşmesinin ardından Ermenistan'la yakın zamanda diplomatik ilişki kuracak protokolü imzalayacaklarını açıklıyor. Ne ki araya giren kelbecer olayları bu fırsatı da ortadan kaldırıyordu. Son yıllarda ise bu kez Türkiye tarafından iki cephede başlatılan yeni bir diyalog atağı daha söz konusu oldu. Biri batıda diasporayla, diğeri doğuda Ermenistan'da. Büyükelçi Tezcan'ın ABD'deki önde gelen Ermeni lobilerin temsilcileriyle ajandasız başlayan tanışmayla sınırlı görüşmeleri ne yazık ki daha sonra ajandalı bir sürekliliğe dönüşemedi. Diasporanın samimi değiller, oyalama taktiği içindeler ön yargısı bir yanda, Büyükelçi Tezcan'ın daha önceleri Ermeniler aleyhine Azerbaycan'da verdiği beyanatlar diğer yanda bu diyalogda mesafe alınamamasının ana nedeni oldu. Oysa bu yönde alınacak başarılı bir sonucun Türkiye-Ermenistan ilişkilerine pozitif bir katkı sağlayacağı kuşkusuzdu. Sonuç olarak resmi temasların gecikmesi bir yana, soykırım tasarılarının uluslararası politikanın gündemine taşınmasıyla da Türkiye ile Ermenistan arasındaki mesafe kapanacağına daha da bir aralandı. Ve el yoruldu. Yönetimi devralan Koçaryan artık sıra Türkiye'de. Biz yeterince rica ettik dedi. On yıllarca sadece Rusya'yı tanıyan ve kendini oraya koşullandıran Ermenistan, değişik bazı açılımlar peşindeyken ona el uzatmamak, bu bağımlılıktan kurtulmasına sırt vermemek, Ermenistan'ın tekrar bölgenin hakimi bu güce yönelmesinden başka bir sonuç doğurmadı. Belki acımasız bir yargı ama denebilir ki Ermenistan'ı Rusya'ya tekrar Türkiye iteledi. Oysa kurulacak iyi ilişkilerle hem Ermenistan'ın ekonomik kalkınması bağımsızlaştırılabilir hem de Karabağ sorununda daha etkin bir rol oynanabilirdi. Belki de fırsat henüz kaçmış değil. Yeter ki Petrosyan'dan esirgenen el bu kez Koçaryan'a uzatılsın. Birinci ayrımın sonu, sayfa 10.